Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla beraber medeniyet yolculuğu programımızda. Tabii medeniyet deyince bunun içine siyaset de giriyor, ekonomi de giriyor, kültür de giriyor. Her şeyden anlayan ota tahmin annesi gibiyiz ama biraz yani bahsediyoruz
işin
yani.
Biraz esprisi ama medeniyet bütüncül bakışı veriyor.
Hocam şuradan girelim isterseniz, ondan sonra da biraz daha amaçsal konulara belki gireriz. Ben o son, geçen haftaki programımızdaki son cümlenizi çok önemsiyorum. Yani modernlik siyasetin vesayetini hazırlıyor. Buna baktığınız anlamda, teori anlamda, yani egemenlik teoremi anlamında da insanlara kalkıp biz sizi ilahi egemenlikten kurtarıyoruz. İşte siyaset modernizmi bu. Jean-Jacques Rousseau ile başlıyor. Ondan sonra devam ediyor. Comte'lara kadar, işte Thomas Hobbes'lara kadar, Moore'a kadar. Ve sizin karşınıza bir başka mit ve bir başka put çıkartıyor. O da milli irade putu. Yani Rousseau'nun öyle eserlerinde, mesela o toplum sözleşmesinde falan öyle ifadeler var ki bunlar tamamen aslında bizim karşımıza bir başka mit, bir başka put çıkartıyor. Bir illüzyon çıkartıyor. Bunu hakikat seviyesine yükseltiyor. Ve tamam, siz ne isterseniz tabiri caizse aslında yürüyebilirsiniz diyor. Buradan isterseniz devam edelim. Yani bu bize ne sıkıntı oluşur? Çünkü önümüzdeki süreçte başka farklı bir konuya girmek istiyorum. Ben sizin, gene sizden aldığım diyorsun kokusunu. O da şu: siyaset ile kültür ve insan inşa edebilir miyiz biz?
Evet.
Yani edemeyiz. Hayır. Diyeceğiz de. Tabii. O zaman ne yapmalıyız, ona girelim hocam.
Tabii, buyurun. Tabii. Şimdi şöyle, ilk önce yani biz bir dünyada yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız bir dünya var. Bu dünyanın bir parçasıyız. İki, bu dünyaya çeki düzen vermek zorundayız.
Evet.
Yani bu dünyaya İslam'ın rengini, dokusunu, kokusunu nakşetmek zorundayız. Tabii ilk önce kendimize. İlk önce kendimize. Zaten o kendiliğinden
Bizden başlayarak
yayılacak. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Fakat içinde yaşadığımız dünyaya biz cümle kurmak zorundayız. İşin ilginç tarafı şu, bakın bu çok önemli bir şey. İnsanlar bunu atlıyor. Batılılar İslam dünyasını acayip bir şekilde çürütecek çok büyük bir operasyon çekiyorlar. Operasyon çekiyorlar. İslam dünyasının İslam'la ilişkisini sakatlayamadılar. Yani Budistlerin Budizm'le ilişkisini sakatladılar. Çinlerin Taoizm'le, Konfüçyanizm'le ilişkilerini sakatladılar. Dolayısıyla sekülerize ettiler, değil mi? Dolayısıyla kapitalizmin kölesine dönüştü Çin.
Doğru.
Hindistan kapitalizmin kölesine dönüştü, yok oldu. Japonya kapitalizmin kölesine dönüştü, yok oldu. Osmanlı kapitalizme direndi. Yani kapitalist hegemonya biçiminin, kapitalist hegemonya değerler biçiminin aslında İslami değerleri buharlaştıracağını bildiği için direndi. Bedenen yok oldu ama ruhen yok olmayı önledi.
Önledi.
Tamam mı?
Kendini feda etti bir yerde. Bilinçli veya değil. Kader sırrı.
Bu çok önemli bir şey. Batılılar bunu gördüler, tamam mı? O yüzden İslam dünyası direniyor. Yani sömürgecilere karşı biz direndik. İslam dünyası direndi. Ta Asya'nın içlerinden Kafkaslara kadar, dolayısıyla Afrika'nın içlerine kadar sömürgecilere karşı sadece İslam dünyası direndi. Dolayısıyla İslam dünyası tamam bağımsız değil, bağımsızlığını yitirdi. İslam dünyasına diktatörler diktiler, paramparça ettiler, Osmanlı'yı çökerttiler, Müslüman'ın İslam'ı paramparça ettiler falan ama İslam'a diz çöktüremediler. Dolayısıyla Müslümanlar İslam'dan uzaklaştıramadılar. Batılıları korkutan şey şu: bunu nasıl aykırayım bilmiyorum ben ya. Bugün yaşadığımız bütün sorunların kökeninde bu var. Dünyanın yaşadığı sorunların kökeninde bu var. Dünyanın Müslümanlaşmasına korkuyor Batılılar.
Evet. Zaten kendilerinin Batılılaştığını görüp
Batı dünyasının yani Müslümanlaşmasından spesifik olarak, dolayısıyla dünyanın Müslümanlaşmasından korkuyorlar. Yani Batı'da Müslüman, yani eğer Batı'da Müslümanlığa karşı böyle sempatik bir ortam olmuş olsa veya nötr bir ortam olmuş olsa, inanın insan bitti, toplum bitti, aile bitti. İnsanı, aileyi, toplumu dolayısıyla yeniden iade edecek, insana armağan edecek sadece Müslümanlar var.
Doğru.
Müslümanlar bu döküntü haliyle var bile. Bakın bu döküntü haliyle bile Avrupa'da insanın yaşamasını, insanın varlığını sürdürmesi sağlayabilecek tek insan türü Müslümanlar. Ha, bunun Müslümanların toparlandığını düşünün. Büyük düşünürlerini yetiştirmeye başladıklarını düşünün. Büyük bilge insanlarını, sanatçılarını falan yetiştirmeye başladığını düşünün. Yani güçlü üniversiteler falan, dün olduğu gibi ya, Kurtuba'yı biz kurduk, Kahire'yi biz kurduk. İstanbul bizimdi. Değil mi? İstanbul şu an bizim mi? Değil. İstanbul elimizden gitti zaten.
Hocam bu malumu değil ha, ne oldu? Yani İstanbul'un sokakları bizim miydi ki?
Güzel.
Yani önce İstanbul'un inancı gitti. Ondan sonra İstanbul'un sokağı gitti. Ha, belediye gitmiş.
İstanbul'un yani yeniden fethedilmeye ihtiyacı var.
O hadis-i şerifin tamam tahakkuku da inşallah böyle bir hafif gidişle gitmiştir de. İnşallah biz o yeniden fethi gerçekleştiririz. Hocam çok ilginç geliyor bana. Mesela Batı'nın, sizin ben bir yazınızdan hatırlıyorum bunu. Batı derken bu Yahudi aklıyla opera edilen Yahudi aklı, Birleşik Krallık, İngiltere gücüyle, daha sonra Amerika gücüyle opera edilen bu postmodernist, emperyalist, vahşi kapitalist sistemin mesela karşısında Batı'da durabilecek ilk akıl Rus aklıydı. Ve bunlar Rus aklını komünizmle iyiliş ettiler.
Evet.
70-80 senelik komünizmle Rus aklını bitirdiler. Yoksa Rus edebiyatına bir okuyun hocam, ihtilal öncesi Rus edebiyatını, adamlardan fazilet fışkırıyor yani. Dostoyevskiler, Karamazov şeyler, Gogol'lar, fazilet Tolstoy'lar. Ama adamlar bunu bitirdiler. Sonra Doğu aklıydı. Onu da Mao ile Çin'de bitirdiler.
Bak, o zaman şöyle gidelim. Ha, güzel oldu.
Çok Almanya'yı da Hitler'le bitirdiler.
Acayip kışkırttın şimdi.
Heh, buyurun hocam.
Şimdi yani şimdi Batı'yı ayakta tutan iki şey var. Yani Batı kapitalist, postmodern, seküler Batı uygarlığını ayakta tutan iki dinamik var. Biri libido, öbürü sermaye.
Hı hı. Güzel.
Parayla hakimiyet üretiyorlar. Parayla, sermayeyle hakimiyet üretiyorlar. Köleleştiriyorlar. Fiilen şeyle de libidoyla da cinsellikle de zihnen uyuşturuyorlar.
Uyuşturuyorlar. Futbolla uyuşturduk.
Böyle ayakta duruyorlar.
Tabii.
Hakimiyetlerini böyle sürdürüyorlar. Yani bu ne? Ne veriyor insanı? Yani bu insanı yok eden bir şey. İnsana saldırı. Yani Batı uygarlığının şu haliyle insana saldırı olduğunu, bakın bunu açıkça söylüyorum, İnsanlar bunu kaydetsinler. Batı uygarlığının bu libidoyu kutsayarak, sermayeyi kutsayarak aslında insana saldırdığını Batı'daki bütün düşünürler haykırdı. Tamam mı?
Nietzsche'si
haykırdı, Heidegger'i haykırdı. Bütün postmodern düşünürlerin hepsi bunu haykırıyor. Tamam mı?
Çünkü bu
çok önemli bir şey bu.
Yani hadi gene ırksallaştırmayalım ama bu Alman kökenli bir organizasyon değildi çünkü.
Tabii. Bakın dolayısıyla yani aslında Batı uygarlığının insanlığa verebileceği bir şey yok. Yani insan insanlığını hatırlatabilecek.
Hiçbir şey yok.
İnsan insanlığını hatırlatabilecek tek bir tecrübe var. Tek bir tecrübe var. Yani Çin bitti. Çin'i teslim aldılar. Japonya'yı teslim aldılar. Bakın Hindistan'ı, koskoca Hindistan'ı teslim aldılar.
Bitirdiler.
Ama İslam dünyasını teslim alamadılar.
Hindistan
bakın
deniz.
Hindistan'ın ruhunu bitirdiler. Japonya'nın ruhunu bitirdiler. Çin'in ruhunu bitirdiler. İslam dünyasının ruhunu bitiremediler.
Rusya'yı da bitirdiler.
İslam, tabii. İslam'ın ruhunu bitiremediler. Bu çok önemli bir şey söylüyorum bakın. Çok önemli. Yani ruh sadece bizde var. Her şeye rağmen yani biz topraklarımızı kaybetmiş olabiliriz. Birileri işgal etmiş olabilir. Kaynaklarımız sömürüyor olabilir. Ama bizim ruhumuzu yok edemediler. Korkutan bu. Batılıları korkutan şey bu. İki, bizim ruhumuz sadece bizi kurtarmayacak. Bizim ruhumuz bütün insanlığı kurtaracak.
İnşallah hocam.
Bunu biliyorlar. Yani biz çünkü hakikat, yani o ruhu besleyen şey hakikat. Dolayısıyla bir şekilde yani ne kadar zedelendiğimizi söylersek söyleyelim, ne kadar İslam'la ilişkimizin problemli hale geldiğini söylersek, biz yok olmadık ve yok olmayacağız. Tamam mı? Dolayısıyla hele de yani bizim kaynaklarımız hala sağlam. Kaynaklarımızla ilişkimizi yeniden muhkem bir şekilde, sağlam bir şekilde kurmaya çalışıyoruz. Problem bu. Kaynaklarımız orada duruyor. Yani Kur'an orada, sünnet orada, İslam ilim geleneği orada, İslam medeniyet tecrübesi ortada, değil mi? Bizim bununla ilişkimizi mesela ilk önce şunu yaptılar. Bizim İslam medeniyet tecrübemizle ilişkimizi sıfırladılar.
Tabii.
Yani bunlar ilkel, gerici, yobaz falan, bunlar hiçbir şey yapmadılar falan diye. Bizim İslam dünyasının çocuklarını özellikle okumuş yazmışlarını, entelektüellerini, aydınlarını, akademisyenlerini müthiş bir aşağılık kompleksini sürüklediler. Bizden bir şey olmaz. Psikoloji öğretildi. Değil mi?
Tabii.
Bizden adam olmaz. Bizden bir şey olmaz.
Biz işte karanlıklarda yaşamışız. Orta çağ karanlığı
Hayır.
falan.
Yani inanılmaz bir şey bu. Bu zokayı yuttuk biz, tamam mı? Ama sonra ne oldu? Sonra yavaş yavaş kendimize gelmeye başladık. Yavaş yavaş kendimizi keşfetmeye başladık. Kendimizi keşfettikçe ufuk genişledi. Dolayısıyla nasıl bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu, nasıl bir saldırıyla içeriden ve dışarıdan, nasıl bir kaosla, yıkımla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Yani kendi zaaflarımızı da görmeye başladık. Batılıların yol açtığı, saldırıların yol açtığı felaketleri, dolayısıyla onları da görmeye başladık. Sadece Batılıların değil, aynı zamanda bizim de yaşadığımız zaaflar var. Yani bizim de ciddi bir şekilde Müslüman zihnini, Müslümanca yaşama zeminini İstanbul'u yitirdik ya. İstanbul zaten işte onu söylüyoruz ya. Yani İstanbul bizim elimizde miydi? Evet. İstanbul gitmişti.
Evet, işte bir yani Ramazan bahsettik geçen programlarda.
Evet.
İstanbul'da bir Ramazan yaşandı. Ramazan'ın neticesinde yaşananlar gün. Yani
yaşıyor siyaset işte, yapmak ben buna veriyorum. Bak bu örneği veriyorum. Yani İstanbul 150 sene önce, 200 sene önce %30-40 civarında gayrimüslimlerin yaşadığı bir şehir. Ama Müslüman bir şehir.
Tabii.
Bugün İstanbul %94-95-96 neyse Müslümanların yaşadığı bir şehir. Ama Müslüman bir şehir değil. O kadar net. Yani İstanbul'un yeniden fethedilme ihtiyacı var. Ama bakın sonuçta biz geldiğimiz noktada ben şunu söylüyorum. Batılıları korkutan şey yani hakikat siyaset ilişkisinde şunu söylüyorum. Yani libido ve sermaye siyaseti aslında Batılıları ayakta tutuyor. Tamam mı? Yani sermaye siyaseti çöktüğü zaman libido da boğulacaklar onlar aslında. Tam Roma'nın çöküşü böyle oldu.
Tabii tabii Roma böyle.
Grekler de böyle çöktüler.
Ve
yani bakın Greklerin çöküşü nasıldır? Eşcinsellik acayip bir şekilde yaygınlaştı. Sapıttılar. Roma'nın çöküşü de böyle.
Tabii. Tamam. Ve kader-i ilahi en aşağı gördükleri...
Şu an geldikleri yer orası.
En aşağı gördükleri kavim tarafından yıkıldılar. Evet. Barbarlar tarafından yani Roma'ya evet. Gelip de bir imparatorluk yıkmadı.
Tamam.
Germen kabileleri, barbarlar geldi yıktı yani.
Öyle, aynen.
Hocam...
Yani buradan geldiğim şey şu. Buyurun. Batılılar şunu gördüler. Eğer biz bir şekilde İslam'ı ötekileştiremezsek, İslam'ı şeytanlaştıramazsak, dolayısıyla Müslümanları İslam'dan uzaklaştıramazsak, paralel dinleri icat edemezsek, Müslümanları işte bir taraftan harici mantığı icat ederek Müslüman kitleleri İslam'dan uzaklaştırabilecek bir felaketin önünü açamazsak, öbür taraftan İslam'ı hayattan uzaklaştıracak, İslam'ı protestanlaştıracak, dolayısıyla İslam'ın ruhunu yitirmesine yol açacak, Müslümanların İslam'la ilişkilerini sakatlayacak, İslam'ı protestanlaştıracak, ikinci paralel din icat ederek Müslümanları İslam'dan uzaklaştıramazsak, Müslümanların gelişini önleyemeyiz. İslam'ın yeniden gelişini, Müslümanların yeniden gelişini önleyemeyiz. O yüzden Türkiye'nin etrafını kuşattılar. Türkiye bir şekilde geliyordu.
Evet.
Türkiye bir şekilde geliyordu. Buradaki hatalarımız Allah-u Teala'nın lütfu bakın. Yani hayır olan şeyde şer, şer olan şeyde.
Sizin hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayır olabilir.
Buna dikkat edelim. Yani bizim kendimizi toparlama vaktimiz şu an. Kendimizi toparlama vaktimiz. Bir dakika ya biz nerede yanlış yapıyoruz dememiz lazım. Bunu görüyoruz. Neyin yanlış yaptığımızı görüyoruz kardeşim ya. Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik. Bu bizim sorunumuz ya. Bu çok ciddi bir sorun. Yani kibir, şımarma, duyarsızlaşma.
İsraf.
Rantçılık tabii. Bu bizim sorunumuz. Biz, yani başından beri söylüyorum ben bunu. Başından beri söylediğim için çok rahat bir şekilde söylüyorum şimdi.
Ve hocam biz Müslüman olduğumuza göre 70 yıldır, 100 yıldır bu ülkeye maddi ve fiziki ve manevi anlamda kan kusturan zihniyet kendi eleştirisini hala yapmıyor. Hala yapmıyor.
Tabii.
O zaman biz Müslümanız, bir farkımız olmalı, eleştirimizi yapalım.
Tabii tabii.
Yani bir dünyevileştik.
Tabii.
Ahireti unuttuk.
Tabii.
Zaten dünyevileşmenin yumurta tavuk, tavuk yumurta. Ya dünyevileşince ahiret unutuluyor ya ahiret unutulunca dünyevileşiyor. Ahireti unuttuk, dünyevileştik, israf arttı. Şımarıklık, kibir ve şer'i ölçülerin bunlar kapsamında hep ötelenmesi.
Ya o zaman şöyle, siyasetin değil hakikatin öncelenmesi lazım. Yani ölçülerimiz kesin, ölçümüz hakikat olacak, siyaset olmayacak. Bunu bilelim. Yani biz şu an İslami duyarlılıkları gelişmiş bir gençlik yetiştirmedik. Partici bir gençlik yetiştirdik.
Şimdi hocam programın bak, ikinci bölümüne şey ayırıyorum orayı. Çünkü önemli, onu bölmek istemiyorum.
Evet.
Ama oraya gelmeden önce şunu söylemek istiyorum ben. Yani bunu yaparken de demin dediniz ya, İslam'ı zedeleyemediler. Müslümanlarla İslam'ın ilişkisini zedeler hale getirdiler. Yani şöyle bir şey türedi. Kendi yaşadığı bütün hedonist ve bütün dünyevi iyileşmeye haşa Kur'an-ı Kerim'den cevazlar çıkartan bir anlayış türedi. Halbuki bizim yaşam örneğimiz belli. Resulullah Efendimiz, sahabe-i kiram Efendimiz. Yani o örnek ötelenip haşa Kur'an örneği üzerinden, ki alamazsınız. Yani o kapıyı kapattığınız zaman Kur'an size kendini kapatır. Çünkü hüden lil muttakin buyuruyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Bir örnekçi o zaman dolayısıyla ne olacak? Yani üstü açık son model arabada müzik dinleye dinleye giden mütesettir kızlar türedi yani. Ben bunu geçen seçimlerden önce gördüm. İki gün önce hanıma dedim ki hanım biz seçimi kaybettik. Nasıl kaybettik? Ya dedim, kazansak ne olur yani? Kazansak ne olur ki?
Kazana kazana kaybediyoruz.
Kazana kazana kaybediyoruz. Yani bu seçimi kazansanız o şu manzara. Şimdi biri bana diyecek ki belki dinleyenlerimiz, ya bu haram mı? Ya edep diye bir şey var. Ya bu şuna benziyor. Medine-i Münevvere'de bir kokucuya girdim. Bir koku sordum. Aa çok güzel. Aa adam dedi ki bu dedi peygamberimizin sürdüğü özel sünnet olan misk kokusu bu dedi. Aa dedim güzel. Ne kadar dedim? Hocam 10 gramı 4000 riyal dedi. Adama diyecektim ki Allah Resulü bugün gelse. sana yani bu adam bunu bakın kapitalist mantık bunu sünnet-i Resulullah'ın sünnet olan kokusu diye 4000 riyale yani 6000 liraya o kokuyu satmaya çalışıyor. Hani sünnet bu kokuyu alıp yani ben haşa siyer uzmanı veya hadisçi değilim ama geldiğimiz garabet bu. Hocam bir ara verelim. Esas önemli konuya tamam, gelmek istiyorum. O da şu bir teaser olsun. Siyaset yoluyla inşa edemeyeceğimizi öğrendik. Evet. O zaman bizi yapacak gençliği hangi yolla inşa edeceğiz? Evet, güzel. Peki kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız efendim. Evet hocam programımızın ikinci kısmında dinleyenlerimizle de teaser'da paylaştığımız gibi şunu gördük. Biz bir siyasi tecrübe dönemi yaşadık. Niye? Çünkü üzerimize bir vesayet vardı. Bu vesayeti siyasetle kırabileceğimizi gördük ve kırdık. Ama kırdıktan sonra o siyaseti her şeyde kullanmaya başladık. Yani halbuki bu elimizde bir çekiçti. Tamam kilidi kırdık ama o çekiçle de vazo sevilmez. O çekiçle cam silinmez. Biz camı da o çekiçle silmeye çalıştık. Bu sefer camları çerçeveleri de kırmaya başladık. Ve insan gençlik buharlaştı. Yani geçen bir arkadaşım diyor sen işte yakında kafeye gittin mi dedi. Yok çok şükür gitmedim dedim. Git bak dedi %70'i kapalı kızlardı kafelerde dedi. Yani böyle bir hale geldik. Dolayısıyla biz demek ki insan inşa etmekte. Muttaki insan inşa etmekte. Resulullah Efendimizin sünnetini yani Kur'an-ı Kerim'i Resulullah Efendimizin anladığı ve yaşadığı şekilde mümkün olduğunca yaşamaya gayret eden inşa etmekte sınıfta kaldık. Hangi kanalla? Bunu siyasetle edebilir miyiz? Önce onu sorayım.
Şimdi şöyle yani buradan siyasi mücadeleyi terk etmek gibi bir sonuç çıkmasın. Böyle bir yok. Şey yok. Böyle bir şey yok. Ama siyaseti mücadelenin merkezine yerleştirmenin tehlikeli olduğuna dikkat çekiyoruz. Onun faturalarını ödüyoruz. Yani 30-40 senedir yaşadığımız bir süreç buraya getirdi bizi. Siyasetin kutsanması. Siyaset ne? Güç. İktidar demek.
İktidar demek.
Yani dolayısıyla güç demek. Yani dolayısıyla dünyevi güç demek. Bunu hocam, unutmayalım.
Yabancı dildeki iki. Çok daha kötü. Politika. Siz tabii. Yunanca bilirsiniz. Tabii, ne demek politika?
Tabii.
Çok yüzlülük demek.
Tabii. Dolayısıyla politeizm de oradan geliyor.
Tabii.
Politeizm çok tanrıcılık.
Çok tanrıcı. Politeizm. Bu da politika. Tabii. Çok yüzlülük yani.
Ya bu çok önemli bir şey bu. Dolayısıyla iktidar güç. Dünyevi güç bu. Siyaset dünyevi gücü dolayısıyla tahkim ediyor. Dünyevileştirici bir güce dönüşüyor. Ve dolayısıyla sizin gücünüzü yok ediyor. Sizin tabii. Asıl gücünüzü yok ediyor. Bu çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla mesela Tayyip Bey bu konulara dikkat ediyordu. Kendisi dikkat ediyordu. Yani sürekli ne diyelim kibirden bahsediyor tabii. Bilmem ne falan.
Ulaşılamaz olmayın. Insanları. 24 saat kapınız açık olsun, telefonunuz açık olsun, yerel idare temsilcilerine.
Yani işte kefenimde dolaşıyorum falan diyor falan filan ama sonuçta böyle bir şey çıktı. Yani dünyevi gücü kutsayan, dünyevileştirici eğilimleri falan hızlandıran bir dalga çıktı. Tamam bunun önüne geçilmesi lazım. Bunun için önüne geçilmedi. Bunun önüne geçilemedi. Niçin geçilmedi? Nasıl geçilemedi? Burada konuşmayalım. Bunu başka ortamlarda falan konuşuyoruz. Yani buraya zarar gelmesini istemem ben. Yani ileri geri konuşmasını istemiyorum insanların. Yani sonuçta söylenecek şey şu. Yanlışı yanlış olarak göreceğiz. Doğruyu doğru olarak takdir ederiz. Bu kadar basit. Bizim vazifemiz bu. Yani eğer biz yanlışa yanlış demezsek, doğruya doğru demezsek o zaman nasıl hakikatin izini sürdüğümüzü söyleyebiliriz ki. Böyle bir şey yok ki. Kim bize insanlar niye güvensin ki bir daha? Değil mi? Dolayısıyla ben buradan şuraya geliyorum. Bakın. Maddi yoksulluk bir toplumu yok etmez. Manevi yoksulluk bir toplumu yok eder. Bunu unutmayalım. Yani bir toplumu ayağa kaldıran şey maddi güç değildir. Manevi güçtür. Yani bir toplumu ayağa kaldıran, bir toplumu tarih yapmasına imkan tanıyan, bir toplumun tarih yapmasına imkan tanıyan şey maddi gücü değildir. Manevi gücüdür. İnsanlığa sunduğu şeydir.
Evet.
Manevi güç, insan yani entelektüel, kültürel, sanatsal, ahlaki, estetik birikimdir. İnsanlığa verdiği ruhtur dolayısıyla. Yani bir toplumu yok eden maddi yoksulluk değil, manevi yoksulluktur. Bir toplum var eden şey, bir toplumun tarihin akışını değiştirmesini mümkün kılan gücü de Manevi gücü değil, maddi gücü değil, manevi gücüdür. Bu kadar basit. Yani tarihe baktığınızda bunu göreceksiniz.
Dönüştürücü güç o da, o değil mi?
Tabii tabii. Yani
mayalayıcı güç.
Tabii.
Ben hep aynı örneği veriyorum hocam. Osmanlı'nın ilk 3 asrında fethettiği yerleri Osmanlı Müslüman ediyor.
O kadar.
Ama ilk 3 asırdan sonra refahın daha arttığı, konformizmin dünyanın daha öne çıktığı süreçte fethettiği yerleri Müslüman edemiyor.
Öyle.
Sebebi ne bilmiyorum ama ortalıkta, yani Sultan Murat Hüdavendigâr Hazretleri fethettiği yer Müslüman oluyor. Fatih'in fethettiği yer cennet mekan Müslüman oluyor. Fakat daha sonraki padişahların fethettiği yerler Müslüman olamıyor.
Öyle. Bu çok güzel bir şey. Çünkü o ruh gidiyor.
Ruh gidiyor.
Yani asıl...
İlk 3 asırdaki ruh
tabii,
gidiyor.
Tabii. O manevi...
Dönüştürücü enerji
tabii,
o ruhta.
Tabii, tabii. Yani manevi güç ruh demek zaten.
Hocam burada biraz iğne çuvaldız denklemine şöyle girmek tamam. istiyorum. Şimdi AK Parti veya Tayyip Bey bir siyasi unsur. Dolayısıyla biz şöyle bir şey düşünebilir miyiz? Yani... bu bir siyasi unsur, bir mücadele yaptı, bazı kapıları açtı ve ondan sonra hadi dedi veya demedi. Biz ondan sonra beklediğimiz bu kültürel veya insani inşa dönüşümünü de ona bırakırsak, o kendi bildiği usul ve yöntemleri yapacak, bu eşyanın tabiatına uygun olanı bu. Dolayısıyla burada açılan boşluğu acaba daha irfani değerleri üstlenmesi gereken kurumlar mı layıkıyla dolduramadı?
Burada cümle şu. Tam oraya gelecektim. Bu açış cümlesi iyi oldu. Cümleleri şöyle. Birincisi şu. Bakın daha önce burada konuşmuştuk. Şimdi de rahmetle de anmış olalım. Yani Mursi'nin şehadeti. Yani açıkça mahkeme salonunda ölümü beklendi. Ne kadar vahşice bir şey. Adamın ölmesini beklediler. Niye müdahale etmiyorsunuz aşağılık adamlar? Canlı... Tabii. Canlı ölümünü beklediler ya, böyle bir şey var mı? Ne kadar barbarca bir şey, ne kadar vahşice bir şey. Ben şunu söylüyorum. Batılılar Mısır'la mücadele etmiyor. Batılılar İhvan-ı Müslümin'le mücadele ediyor.
Tabii.
Tamam mı?
Aynen öyle.
Buradan bize geldi.
Batılılar da etmiyor sırf. Doğudaki, Körfez'deki uyduruk krallıklar da onlarla mücadele ediyor.
Tabii tabii. Kukla rejimler. Kuklaları da. Şimdi asıl şey şu. Buradan gelmek istediğim şey şu. İslam dünyası 200 yıldır... devletlerden yoksun. Tamam mı? Bağımsız devletlerden yoksun. İslam dünyasını, Müslüman toplumların İslam'la ilişkisini ayakta tutan şey cemaatler.
Evet.
Cemaatler çöktüğü zaman Müslüman toplumların İslam'la ilişkisi sakatlanacak. Bunu görelim. Yani bu yaşadığımız bir vaka. Yani hem bir taraftan sömürgecilere karşı mücadele etmemizi, onları def etmemizi sağlayan şey cemaatler. Tarikatlar, özellikle tasavvufi cemaatlerden bahsediyorum. Ve tabii. Burada şöyle bir ayrımı da reddediyorum. Basiretsizlik olarak görüyorum. Vay işte işte cemaatle, cemaat kavramı işte bize ait değil. Nasıl bize ait değil? Benim kavramım ya. Allahümme sabirin. Ehl-i sünnet vel cemaat, tamam kabul. Şimdiki cemaatler fırka mıdır? Evet. Yani o ehl-i sünnet vel cemaatin esprisine uygun bir cemaat şey olmayabilir, ruh olmayabilir. Ama cemaattir bu sonuçta. Tamam mı?
Tabii.
Cemaattir. Yani dolayısıyla cemaattir. Modern oluşumlardır. Hayır efendim.
Olur mu canım?
Yani sosyolojik olarak...
Örnek vereyim. 200 yıllık, 200 yılı aşkın İngiliz işgalinde Hindistan'da 17 küsur direniş hareketi oluyor. Tamamı tasavvufi hocam.
Bitti.
Tamamı tarikat direnişi.
Ne kadar güzel örnek verdin.
Tamamı tarikat direnişi.
Yani aynı şey...
Hinduların falan umurumda değil.
Tabii tabii.
Yani Hinduların, Sihlerin falan umurumda değil İngiliz. Zaten Sihli'yi kuran da İngilizler.
Bak ilginç bir şey oldu. Burada tarih... Ta geçmişe gidelim, biraz derinleşsin. İlginç bir şey söyleyeyim.
Buyurun.
Türklerin tarihine baktığımızda ilginç bir şey oluyor. Mesela Göktürkler döneminde, Göktürkler, Uygurlar döneminde şöyle bir seçenekle karşı karşıya kalıyorlar. Yani Budizm'i kabul etseler mi, etmeseler mi? Buna bir türlü karar vermiyorlar.
Manaizm, Budizm, Uygurlar tarafı. Evet.
Tabii. Yani bu Uygurlara geçince iyice pekişiyor. Yani Göktürkler döneminde iyice tartışılan bir mesele. Göktürkler özellikle direniyor. Gerekçesi şu. Yani Türkler göçebe topluluklar. Dolayısıyla dinamik topluluklar.
Yapılar.
O dinamizm üzerinden, o dinamiklik üzerinden dinamizm üretiyorlar.
Doğru.
Varlıklarını o şekilde ayakta sürdürebiliyorlar. Kendilerini öyle ayakta tutabiliyorlar. Dolayısıyla Budizm'e geçtikleri zaman tefessü ediyor.
Bunu kaybedecekler. Tabii tabii. Pörsüyorlar.
Bütün değerleri tefessü ediyor.
Çinlileşiyorlar.
Dolayısıyla Çinleşiyorlar.
Çinleşiyorlar.
Değil mi? Dolayısıyla Uygurlara gelince bunu görüyoruz. Budizm'e geçiyorlar ve acayip bir şekilde Budizm üzerinden Türklüklerini de kaybediyorlar. Hocam, aynı şey Bulgarlar, Macarlar falan üzerinden de.
Bir anekdot söyleyeyim. Çin'de Tabgaç Hanedanlığı var. Evet. Bildiğiniz hanedanlık. Yani eyvallah. Çin Pekin'i yönetiyor. Eyvallah. Bunlar Türk biliyor musunuz?
Eyvallah.
100 senemine dayanıyorlar. Eyvallah. Ondan sonra bitiyorlar. Eyvallah. Yani bitiyorlar yani Çinlileşiyorlar. Eyvallah. Kalmıyorlar Çin'de.
Evet. Şimdi işin ilginç tarafı buradan geldiğimiz yer şurası. Yani İslam'ı nasıl benimsiyor Türkler? Yani tasavvuf üzerinde mi benimsiyor?
Tasavvuf üzerinde.
Niye Budizm'i reddediyorlar o zaman? Ha, işte burada duracağız.
Aksiyon var
çünkü. Burada duracağız.
Tabii.
Yani çünkü uhrevi olanla dünyevi olan diye bir ayrım yok bizden. Yani sadece uhrevi olana yöneleceğiz, dünyevi olanı terk edeceğiz diye bir şey yok. Yani Budizm yaptığı şey spiritüel olana yöneliyor. Dünyevi olanı terk ediyor. Dünyadan elini eteğini çekiyor. Hayır bizde öyle, öyle bir şey yok.
Muharref Hristiyanlık gibi.
Tabii. Yani bizde vecd hali dünyadan elini eteğini çekmek değildir. Dünya çekidüzen vermektir.
Tabii. Cihat. Yani.
Bak vecd hali tam tasavvufun şeyi. Dünyaya çek. Yani kendi nefsine çekidüzen vererek dünyaya çekidüzen vermektir.
Güzel.
Bu çok önemli bir şey. Ayağını yani fena makamı, beka makamı, cem makamı, cem makamı dünyaya, dünyaya kendi şeklini, ruhunu üflemektir ya. Bu çok önemli bir şey. Budizm'de böyle bir şey yok.
Hatta fark badel cem dedikleri bir makam var hocam.
Tabii.
Yani eserlerde okuduk. Biz de kokusunu duymuyoruz da. Duyamıyoruz, Allah nasip eder de.
İnşallah.
Yani ceme ulaştıktan sonra diyor mutasavvıflar geri döneceksin. Çünkü senin vazifen var, sen halifetullahsın.
Şimdi bakın buradan geldiğim yer şurası. Buradan geldiğim yer Batılılar özellikle büyük resmi görelim. Asıl hikaye bu. Batılılar bir defa Mısır'la uğraşmıyorlar. İhvanla uğraşıyorlar. İhvanı çökerttikleri zaman sadece Mısır'ı değil bütün Arap dünyasını çökertecekler. Bunu biliyorlar. Yani dolayısıyla cemaatin, Müslüman cemaatlerin gücünün farkında olalım. İkincisi ben bunu anlatmakta zorlanıyorum. Bu ülkede FETÖ üzerinden cemaatlere bir operasyon çekildi. Bunu görelim.
Tabii.
Hala bangır bangır bağırıyorum. İnsanlar anlamıyor. AK Parti'nin tabanında, bunun altını çiziyorum. AK Parti'nin tabanında cemaatlere karşı bir düşmanlık var, bir husumet var. Yani bütününde değil. Bütününde değil. Vay işte ne olacak, devleti ele geçirecek. Geçirecek abi. Yani laik cemaatler ele geçirince ses soluk yok. Müslüman cemaatler ele geçirecek. Ama şunu yapacak. Ehliyetiyle, liyakatiyle, hak ettiği ölçüde işi götürecek.
Hakikatten kopmayacak.
Hakikatten kopmayacak. Haksızlık yapıldığı zaman kendi cemaatinin adamı diye bilmem ne falan onu kayırmayacak. Böyle bir şey yok ya. Bizde böyle bir cemaat algısı yok.
Yok.
Tarihimizde böyle bir şey yok. Müslüman cemaat ilk önce kendini değil, kendi cemaatinin adamını düşünmez. Karşıdaki cemaatin adamını düşünür ya. Yani ilk önce kendisini düşünmez. Cemaatin esprisi bu zaten.
Hocam.
Cemaatin niye insanlar bir araya geliyor? O ruhu üretmek için. O ruh lazım bana değil mi?
Tabii.
Yani beden değil. Bedenden kurtulmak için, o ruhu üretmek için lütfen ya. İnsanlar cemaat deyince ne anlıyor? Sosyolojik vakayı anlıyor. Hayır, cemaat sosyolojik bir vaka değildir. Cemaat ruhtur. Beden değildir cemaat, ruhtur.
En acısı da ne hocam?
Bunun altını özellikle çiziyorum.
Bugün bu işte İslami kesimdeki bu o özellikle 15 Temmuz'dan sonra zehirlenen zihinle bu cemaate karşı çıkanlar kalkıyorlar. Kripto komünist, kripto da değil, solcu, sosyalist, komünist tiplerle işbirliği yapıyorlar. Ya hocam, solcu, sosyalist, komünist tip diyor ki, işte diyor devlet diyor cemaat tarafından ele geçirilecekmiş, biz buna karşıyız. Ya kardeşim namuslu ol, sen devlete karşısın bir kere.
Evet.
Sen komünistsen devlete karşısın.
Evet.
Proletarya diktatörlüğünü savunansın, açtırmayın bana Marx'ı engelsin. Sen devlete karşısın, utanmadan çıkıyorsun diyorsun ki Müslümanlar devleti ele geçirecek. Sen ne yapacaksın?
Şimdi bak şimdi şöyle. Burada özellikle bir şeyin altını çiziyorum. Yani bizim cemaatlere karşı bir operasyon çekiyorlar.
Evet.
15 Temmuz'da olan şeyi ben bunu hep söylüyorum. 15 Temmuz'da ne oldu? Cemaatler gittiler tankların altına ettiler. Özellikle cemaatler gittiler. Bunun altını çiziyorum. Yani örnek veriyorum. Yani İsmail Ağa cemaati gitti. İşte Menzil cemaati gitti. Bilmem ne cemaati gitti. Ülkücüler cemaati gitti. Tankın altına yattı mı?
Doğru.
Bitti. O 16 Temmuz'da ne oldu? 16 Temmuz'da bu inanılmaz bir şey. Tankın altına yatmak ne demek ya? Bu insanları konuşmam lazım. Bu nasıl bir direnme biçimidir değil mi?
Tabii.
Bu nasıl bir ülkenin namusunu savunma biçimidir değil mi? Ülkeyi savunmak. Dolayısıyla bu ülkenin namusunu savunmak. Nasıl bir şeydir? Destandır bu. Bunu konuşmadık biz. Neyi konuştuk? 16 Temmuz'dan itibaren fosilleşmiş laik generalleri çıkardılar televizyonlara.
Evet.
Laikliği pompalamaya başladılar. Cemaatleri bombalamaya başladılar. Ben bunu yazdım. O zaman çıktım televizyonlara. Üst üste televizyonlara çıktım. Göğsümü siper ettim. Bakın bu çok büyük bir operasyon. Eğer cemaatler çökerse Müslümanların, Müslüman toplumların, hele de Türkiye gibi bütün her şeyinin layık olduğu, bütün kurumların layık olduğu bir ülkenin toplumunun Müslümanlıkla ilişkisi 20 sene içinde biter.
Doğru.
Cemaatler biterse bu toplumun İslam'la ilişkisi sıfırlanır 20 sene içinde. Geçen haftaki programda konuştuk işte. Arap dünyasının nasıl İslam'a sırt çevirdiğini konuştuk değil mi? Yani o insanları İslam'la ilişkisini diri tutacak şey ne? Tek şey var, cemaat. Tabii. Cemaatler gittiği zaman toplumların sekülerizme, tüketim toplumuna, konformizme direnebilmeleri zorlaşır. İmkansızlaşır. Zorlaşır değil, imkansızlaşır. Ha buradan nereye geliyoruz? Buradan cemaatlerin kendisine çeki düzen vermesi meselesine geliyor.
Ha şimdi oraya gelelim. Yani demin ki
cemaatlerin kendisine çeki düzen vermesi meselesi. Bakın burası bir cemaatin yayın organı. Burada işte ancak bu olabilir. Müslüman ahlakı bunu gerektirir değil mi? Dolayısıyla usturuplu bir şekilde, adaplı, edepli bir şekilde şunu söylüyoruz. Cemaatler hiçbir zaman ihale peşinde koşturamaz.
Onu diyecektim hocam. Yani siyaset manevrası cemaatlere bir kapı açtığı zaman,
tabii,
o kapıdan içeri girip cemaat o camide namaz kılmanın mı derdinde olmalı?
Tabii.
Yoksa halı bu halı kaça, bunu dışarıda kaça satarım derdinde mi olmalı?
Yani ben şunu söylüyorum. Yani bunu cemaat üzerinden topluma yayıyorum. Tamam, bütün kurumlara yayabiliriz. Bir cemaatin iki fonksiyonu olmalı. İki fonksiyonu. Birincisi bana adam yetiştirecek abi. Bu ülkenin önünü açacak. İlim, irfan, hikmet sahibi. Alimleri, arifleri ve hakimleri yetiştirecek. Bana yeni Gazalilerin, yeni Yunusların, yeni Itrilerin, yeni Sinanların tohumlarını ekecek.
Tabii.
İki.
Ve bunların hepsinin dibini kazıdığınız zaman bir mutasavvıf çıkar.
Tabii, kesinlikle.
İmam Gazali kesinlikle. Hazretleri, Ebu Ali kesinlikle. Parmadi Hazretleri
tabii. Bak ikincisi cemiyeti terk etmeyecek. Cemiyeti tabii. Terk eden cemaat olur mu ya?
Yok.
Böyle bir şey olur mu? Cemiyeti terk edip de Ankara'ya mitil atmayacak.
Yani, bu mitil çok tuttu hocam.
Evet, tuttu. Ankara'ya mitil atmayacak. Yani dolayısıyla bunun vebali var.
Tabii.
Bunun vebali var. Dolayısıyla eğer vazifesini tam olarak, buna ben dikey ve yatay eksenlerde yolculuk diyorum. Yani dikey olarak toplumun önünü açacak, ülkenin önünü açacak, insanlığın önünü açacak, ümmetin önünü açacak, insanları... Yani 100 senede, 200 senede, 300 senede dolayısıyla o eğitim sistemini kuracak. O eğitim sistemini cemaatler kuracak. Yani şimdiye kadar kuramadılarsa veballeri var. Şimdiye kadar bunu tabii. Cemaatler kuramadıysa, bu ülkenin eğitim sistemini kuramadılarsa, bu ülkede Müslüman bir eğitim sistemi kuramadıysa bunun sorunları cemaatlerdir.
Hocam,
bakın söylüyorum bunu. Bugün net söylüyorum. Bugün Fransa laikliğin beşiği değil mi? Fransa'daki eğitim sisteminin üçte biri Katoliklerin kontrolündedir.
Hocam evveli hafta Fransa'daydım. Dediğiniz kafamda geziyorum. Ufak bir şehirden geçiyoruz. Baktım bir tane özel okul belli. İşte Fransızca mı yok ama ekol, pravit falan anladım. Bir özel okul. Baktım Le Sacre falan yazıyor. Hemen anladım. Bu dedim şey mi? Yani Le Sacre diyor, özel okul falan diyor. Şeyin dedi bu, kilisenin dediler. De. Özel okul.
Tabii.
Bütün özel okullar neredeyse kilisenin kontrolü.
Ya bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Çok özür dilerim. Burası laikliğin kalesi. Fransa. Fransa'daki orta dereceli eğitim kurumlarının üçte biri Katoliklerin elinde. Yeter ya. Yani bu ülkede cemaatlerin elinde olduğunu düşünebiliyor musun? Orta dereceli okulların üçte birinin. Uçururlar ya bu ülkede.
Tabii. Hocam başka
bu ülkeden sürenler bizi.
Başka bir garabet söyleyeyim. İlk gene Allah razı olsun siyasi iradeden, o anlamda başta Tayyip Bey'den, okullara seçmeli siyer dersi kondu ya. Çoğu yerden şöyle çığlıklar geldi. Yani okul isimlerini vereyim. Galatasaray'dan, İstanbul Erkek'ten. Yani dediler, bunu anlatacak hoca verin bize. Yani şimdi şöyle veya böyle, İstanbul Erkeği kazanmış çocuk, Kabataş'ı, Galatasaray'ı kazanmış çocuk. Yani belli bir zihni şeyde çocuk. Buna gidip Siyer-i Nebi'yi dır dır dır dır dır tarih dersi olarak değil, oradaki ruhu Resulullah'ı hissettirecek şekilde anlatacak kalibrede hoca bulabildik mi biz?
Bak şimdi güzel bir şeye geldi. Bu vebal, bunu söylemem lazım. Bunu yazacak vakitte bulamadım bu şeyden ötürü. Acayip bir şekilde bu siyaset nasıl yoruyor ya. Acayip yoruyordu. Şimdi rahatladık. Şimdi bak çok tehlikeli bir süreç var. Yani bu ülkede muhafazakar neyse bir iktidarın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı reform programını cemaatler gidip adam gibi protesto etmeliler. Böyle bir şey yok. Yani siyer dersleri konuldu, Kur'an dersleri konuldu, bilmem ne. Bunların hepsi buharlaştı şimdi.
Evet.
Şu an getirilen eğitim sistemiyle, zorunlu derslerle, yani dolayısıyla eğitim sistemindeki mantık doğru. Yani önerilen orta dereceli okullarda önerilen getirilen
tabii,
modeldeki mantık doğru.
Ders sayısını yani, azaltma şu tabii, bu tabii, doğru.
Tabii doğru. Yani acayip bir şekilde yükleme yapıyorlardın için silindir gibi çocukların zihni perişan ediyorlardı.
Doğru.
Köleleştiriyorlardı. Tamam mı? Olmaz yani. Yani düşünmesini, yeteneğini geliştirmesini önlüyorlardı. Bunu ben yazıyorum yani. Yıllardır bunu yazıyorum. Yani orta dereceli, yani bütün batılı şeylerde bunu başarmış durumda. Batıdaki eğitimin güçlü taraflarından birisi bu. Zayıf tarafını da konuşabiliriz. Nedir o? Orta dereceli okullarda çocuğun yeteneğini geliştirecek bir proje uyguluyor adam.
Veya o kadar, çocuğun bir kendine, aileye, tabiata, doğaya bırakıyor.
Gibi.
Yani çocuk gibi. Mesela tekrar söyleyeyim. Geçen hafta Fransa'da bir mesai içi günde falan bir evde misafirdim. Evin çocuğu geldi. İşte 8-10 yaşlarında. Dedim bu çocuk okula gitmiyor mu? Gitti dediler. Öğlen yemeğe eve geldi dediler. Yani öğlen arasını çocuğu eve gönderiyor okul. Ya bizdeki açık cezaevi gibi. Çocuğu sabah 8:30'da alıyor. Ama daha vahimini söyleyeyim mi hocam? Hı. Veliler istemiyor. Ya anne baba çalışıyor. Ya da çok affedersiniz hanım veliler beni affetsin. Anne gezecek ya. Bana ben bunu söyledim okulda. Dedim ki hocam bu çocuklara ben etüt metüt istemiyorum ya. Benim çocuğumu 3'te verin bana. Ben evime alayım çocuğumu.
Ya bak işte
bana ne dedi biliyor musunuz okulun müdürü? Hı. İsmini vermeyeyim. Özel İslami, yani İslami eğitime hassasiyete veren, değer veren bir koleji müdürü dedi ki hocam dedi. Biz bunu yaparız ama dedi velilerin çoğu istemez dedi.
Ya bak güzel bir şey söyledin. Ben hatta bir şey yazmıştım. Böyle bir yazı yazmıştım. Bayağı tepki de topladı. İnsanlar gerçi tebrik ediyor, teşekkür ediyor falan ama insanlar aynı zamanda tepki de veriyor. Eğitim sistemini bozan aktörlerin birinci sırasında
veliler.
Veliler var.
Veliler var. Tabii.
Anne tabii. Babalar eğitim sistemini bozuyor.
Tabii.
Yani öyle bir sistem kuruldu ki benim çocuğum doktor olacak, benim çocuğum mühendis olacak, benim çocuğum avukat olacak, benim çocuğum adam olacak, benim çocuğum Müslüman olacak, benim çocuğum ahlaklı olacak. Demiyor kimse ya.
Onu biz hallederiz diyor.
Nasıl halledemiyorsun işte.
Edemin nasıl edin?
Yani çocuklarını Müslüman muhafazakar ailelerin çocukları gidiyor ellerinden. Elimizden gidiyor. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Bunu nasıl göremiyor insanlar ya?
Ama basit görüyor onu, biz hallederiz onu diyor. Yani şunu...
Bak şimdi Güney Koreli mi şey mi Japon mu bir gençlik hareketi Türkiye'de burada mı konuştuk biraz önce konuşmuştuk. Türkiye'de yaygınlaştı ha, biraz önce içeride konuştuk. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum çok lütfen yani aileler bunların yani bir dün bir girdim şeye birine takıldım acayip bir şekilde. Cinsiyet eşitliği hikayesi numarası üzerinden bir dalga var. Müzik grupları var, popüler kültürleri var. Japon kültürü mü ne bu anlayamadım bunu. İlginç bir şey. Örgütlenmişler müthiş bir şekilde Twitter üzerinde gündem oluyorlar. Tamam mı?
Cinsiyetin
her
ediliyor.
Gün gündem oluyorlar. İstedikleri adamı düşürüyorlar. İstedikleri adama karakter suyu. Yani eşcinsellikle ilgili bilmem neyle ilgili bir şey yaptığında, bir cümle kurduğunda, bir iki etkili cümle kurduğunda hurra üzerine çullanıyorlar. Tamam mı? Hmm. Enteresan bir şekilde. Ve baktım böyle birini takip ettim. Bakın gencecik çocuklar eşcinsellik hastalığına yakalanmışlar. Tamam mı? Müslüman ailelerin çocukları annesiyle babasıyla fotoğraf çektiriyor. Annesi babası başörtülü falan. İnanamadım ya. Bu ne rezilliktir ya? Böyle bir şey yok. Yani kendi çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Cemaatler olmadan bu iş olmaz. Cemaatler olmadan eğitim sorunu çözemeyiz. Cemaatler kendilerine çekimden versinler. Sadece eğitime yatırım yapsınlar ya. Sadece eğitime yatırım yapsınlar. Başka bir şey istemiyorum ben. Eğitime bu ülkenin önünü açacak. Çağı iyi tanıyacak. Çağın sorunlarını iyi tanıyacak. Bu çocukların sorunlarını iyi tanıyacak. Bu çocukların nihilizme, ateizme, deizme sürükleyen sorunları iyi kavrayacak. Cemaatlerin yetişmiş insanlara ihtiyacı var.
Hocam şu anda maalesef kanı
siyasetle falan olmaz.
Yok.
Siyasete kilitlemeyelim bunu. Ondan sonra haksızlık Ankara'ya falan kilitlemeyelim. Tayyip Erdoğan'a bırakıyoruz her şeyi.
Haksızlık ediyoruz. Tabii onu demek istiyorum. Ben,
yani Allah'tan korkun ya. Tayyip Erdoğan bu ülkenin yükünü taşıyamaz.
Bu programın başında söylediğim olay şu. Yani bakın Osmanlı ne yapmış? Osmanlı bir yeri fethedeceği zaman çağırmış orduyu. Değil mi? Git kardeşim demiş. Peki fethettikten sonra orada İslami kimliği oluşturmayı Yeniçeri'ye mi bırakmış?
Ha, bak o zaman güzel. O zaman vakit bitiyor mu?
Bir 10 dakikamız var hocam.
10 dakika var. Biraz şöyle bakın ben şunu söylüyorum. Bak bunu iğne çuvaldız meselesi dedin ya dengesi meselesi. Ben şunu söylüyorum. Eğer bu ülkede enderun kurulamadıysa
Evet.
Bu ülkede hala Robert Kolej varsa, hala Galatasaray Lisesi, yani şey, ötekileştirmek için söylemiyorum. Yani sembol kurumlar olduğu
okullar,
için.
Tabii, Amerikan okullar.
Tabii Anglofon, Frankofon. Yani Türkiye'nin krem okulları. Hala bu ülkenin İslami kesimlerinin değil de laik kesimlerinin kontrolündeyse. Bakın bu ülkenin kreması. Bak, çok önemli, çok özür dilerim. Yani ben bangır bangır bağırıyorum ya, yüreğim yandı yeter ya. İflam kesildi benim ya. Bunları bağıra bağıra. Bakın bu ülkenin kremasını laik kesimler götürüyor. Laik kesimler yetiştiriyor. Laiklerin okulları yetiştiriyor. Yani bu ülkenin kremasını onlar şekillendiriyor. Lütfen ya. Ben şunu söylüyorum. Bu ülkede 15, 16, 17, 18 senedir, 20 senedir bu ülkenin muhafazakar iktidarı var. O ülkeye muhafazakar iktidar çekip düzen veriyor. Cemaatler neden bu ülkenin en kaliteli okullarını kuramadılar? Çok büyük, evet, bir vebal bu. Bütün cemaatlere söylüyorum bunu. Bütün cemaatlere. Özellikle yani bunu ille de devletten beklemeyin. Devlet senden alsın ya. Devlet desin ki ben işte filan cemaat benim önüme modeli koydu kardeşim. Birinci sınıf eğitim yapıyor değil mi? FETÖ okul bilmem ne olimpiyat yarışmaları falan numaraları falan üzerinden bir tane eğitim, İslam eğitim modeli koydu mu? Koydu mu ortaya? Niye koymadı? Ben bunu yazdım, acayip linç ettiler o zaman. Dokunanı yakıyorlardı. FETÖ'ye dokunan yanıyordu. Tamam mı? Ben bunu sordum. Dedim ki kardeşim sen eğitimle uğraşıyorsun bu kadar. Neden benim eğitime İslami bir model önüme İslami model koymadın?
Çünkü sebep şu.
Öyle bir derdin yok çünkü.
Frankofon, Anglokapon okulların amacı laik veya batıya dönük ailenin çocuğunu alıp devşirmek. Bunların amacı da Müslüman ailenin çocuğunu alıp devşirmek.
Bitti.
Farklı bir şey yok.
Tabii ki. Yani bu çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Kesinlikle önümüzdeki süreçte cemaatler siyasete kilitlememeli kendilerini. Siyasetin cemaatlere kilitlenmesinin yollarını aşmalılar. Yani dolayısıyla orada benim cemaatim falan filan hikayesi üzerinden değil. Bunun altını çiziyorum. Hiçbir Müslüman cemaat böyle bir kaygıyla hareket etmez. Müslüman cemaat her şeyden önce ben layık mıyım buna?
Hocam kul hakkına
korkar ya,
eder.
Korkar.
Tabii kul hakkına riayet eder. Yani
ya bak burada
ben bir yerde düşünebiliyor musunuz hocam? Bir yerde bir makam olacak ve benim cemaatimdeki adam odaya naehilken ben onu oraya koydurmaya çalışacağım. Ya bunun vebali.
Ya bak o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Bir cemaatin lideri, sadece bu kadar söyleyeyim. Tamam mı? Daha ötesini söyleyemem ben. Yani ahlaken ötesini söyleyemem. Çünkü şey yapıyorum, bir şekilde burada konuşuyoruz. Bir cemaatin lideri ne demiş biliyor musun? Şunu demiş. Demiş ki eğer size devletten adam istenirse şunu söyleyin demiş. Filan cemaatte daha kalitelileri var.
Allah razı olsun hocam.
Bunu demiş.
Allah razı olsun.
Bu çok önemli bir şey bu.
Allah razı olsun.
Ha, bunu bilsin insanlar ama. Tabii. İnsanlar bunu bilmiyor.
Bilmiyorlar.
İnsanlar bunu bilmiyor. Başka şeyler üretiyorlar. Üfürüyorlar yani.
Ya şu da var. Hocam cemaatler insan toplulukları.
Evet.
Bin türlü insan var. Bunun gelişmişi var, az gelişmişi var manen. Ha buna ilişkin belki kendisi işgüzarlık yapıp cemaatgirlik, taraftarlık yapanlar olabilir ama bunu cemaat yapısının prototipine uygulayıp eşitlememek lazım hocam.
Tabii.
Yani burada buna bakmak lazım.
Ama ben şunu söylüyorum. Bakın cemaatler toplumu terk ettiler. Cemiyeti terk ettiler. Dolayısıyla insan yetiştirme faslında çok geri kaldılar.
Doğru.
Yani bu 20 senelik Özal'dan itibaren başlayan bir süreç var değil mi?
Doğru.
Yani çok ciddi bir şey vardı. Dolayısıyla biraz ticarete fazla girildi.
Çok.
Ticarete fazla girildi.
En büyük problem o.
Ticaret kesinlikle siyasete kendini dolayısıyla cemaat ticaret üzerinden kendini siyasete yamadı.
Ve değerleri de ticaret haline geldi.
Olmaz. Yani bu olmaz. Dolayısıyla cemaatlerin kendilerine en iyi cemaatler yapar. Ben bunu söylüyorum. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Yani kendilerini en iyi sorgulayacak kurumlar bu ülkede cemaatlerdir. Yani dolayısıyla İslam'ı temsil eden, en iyi temsil etme makamında olan, konumda olan ne diyelim aktörler, sosyal aktörler cemaatlerdir ve bunu yapacaklar. Göreceğiz biz inşallah. Bu konuda yani en iyi özelleştirili tasavvufi cemaatler hatta. Ya biraz daha öteye giderek bunu da söylüyorum. Tasavvufi cemaatler kendilerine çeki düzen verecek, kontrol edecek ve bu ülkedeki enderun vari eğitim modelini cemaatler geliştirmek zorunda ve geliştirecekler.
Enderun vari eğitim modeli de belki de medrese usulü kaynaklı olarak çıkıp o zaman da bizi kurtaracak bir model. Hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Derdimiz büyük. Konuşmakla da bitmiyor. Tabii. Ama önümüzdeki hafta devam ederiz.
İnşallah.
Kıymetli Erkan Radyo'nun muhterem dinleyenleri. Yorulduk ama güzel oldu hocam. Evet. Böyle biraz bağırdık çağırdık. Evet. Ne yapalım hocam? Derdimiz var. Allah tabii. Dertsiz etmesin yani. Bu anlamda o ayet-i kerimeyi ben çok kendime...
Dertsizseniz dertsizsiniz diyorum.
Siz ümmetler içerisinde, siz insanlar içerisinden çıkarılmış hayırlı bir ümmet. Hayırlı. En hayırlı ümmetsiniz. Ali İmran suresinde. İyiliği emreder, kötülüğü nehy edersiniz buyuruyor. İnşallah. Yani demek ki hayırlı olmanın bir şartı var hocam. Yani insan kendinden kerameti menkul değil. Hayırlıysak toplum, ailemizi dert, kendimizi dert edeceğiz. Ailemizi dert edeceğiz. Çevremizi dert edeceğiz. Toplumu dert edeceğiz. Yani gücü ele alıp devşirmek değil amacımız. İnsanlığı kurtarmak veya insanlığın belli bir vasatta devam edebilmesi. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Burada da tabii şunu kabul ediyoruz ki netice Allah'a ait. Kader sırrı var ama biz gayretimizden mükellefiz.
İnşallah.
Kıymetli Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, programımıza son verirken hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.